Ayrım 10, sayfa 99. Baron istilası Timur Soykan. Balkan mafyasının arka bahçesi Türkiye. Eskiden Balkanlar için Türk mafyasının arka bahçesi denilirdi. Onlarca yıldır Türkiye eroin kaçakçılığının en önemli güzergahıydı. Afganistan'da üretilen eroinin %60'dan fazlası İran, Türkiye ve Balkanlar üzerinden Avrupa'ya ulaşıyordu. Dünyadaki narkotik suçlarla mücadele birimleri tarafından bu yol Balkan güzergahı olarak adlandırılıyor. Ama bu trafiği büyük ölçüde Türkiye merkezli uyuşturucu kaçakçıları yönetiyor. Türkiye'de yılda ortalama 20 ton eroin yakalanıyor. Bu Avrupa'nın tümünde yakalanan eroinin 3 katından fazla. Hatta bu güzergah nedeniyle Türkiye'deki suç örgütleri 1970'lerden beri Balkanlardaki mafya gruplarıyla çalışıyor. Uyuşturucu kaçakçıları Türkiye ve Balkanlardaki suç örgütlerinin ana para kaynaklarından biri. Uğur Mumcu'nun 1982'de yayımlanan Silah Kaçakçılığı ve Terör kitabından suç örgütlerinin bağlantılarının derinliğini öğrenmiştik. Silah gelirken eroinin gittiği yollar hakkında kritik bilgiler ifşa olmuştu. Turancı, Pan-Türkizm hayallerindeki mafya grupları da Balkanlarda hep çok etkiliydi. Doğu blokunun çökmesinden sonra 1990'larda Türk suç örgütleri bu coğrafyada önemli bir güce ulaşmıştı. Türkiye'deki soruşturmalardan kaçan babalar için Balkan ülkeleri bir sığınağa dönüşmüştü. İşlerini oradan yürütüyorlardı. 1990'ların sonlarında mafya babalarına karşı kararlı bir mücadele verilmişti. Avrupa'nın pek çok ülkesinden suç örgütü liderleri Türkiye'ye getirilmiş ve hapse atılmıştı. Kürşat Yılmaz ve Sedat Peker'in de arasında olduğu güçlü isimler ise Balkan ülkelerinden zar zor alınmıştı. Sedat Peker'in Balkanlar hatıraları. 20 yıl sonra yeniden Balkanlara kaçmak zorunda kalan Sedat Peker peşi bırakılmayınca Dubai'ye geçti. Bir dönem AKP ve MHP'ye destek mitingleri yapan iktidarın meşru suç örgütü lideri Sedat Peker tasfiye edildikten sonra 2021 yılında YouTube'dan on milyonlarca izlenen ifşa videoları yayınlamıştı. İktidarın baskısı sonucu video çekemeyen Sedat Peker, Twitter'da yaptığı ifşada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden Hasan Yeşildağ ile yıllar önce Bulgaristan'da yaşadıklarını şöyle anlatmıştı. Daha sonraki yıllarda ise Hasan Yeşildağ ile dostluğumuz başladı. Ben bazı çalışmalar için Bulgaristan'dayken kendisiyle telefonda konuştuğumuzda buraya yanıma gelsene dedim. Benim vizem yok deyince vizeye gerek yok, ben seni Türkiye'den uçağa bindirir, buradan da uçaktan aldırırım dedim. Kendisi buna çok inanmamış olacak ki Yaşar Baba'yı arayıp ben bunca sene Avrupa'da yaşadım. Sedat Peker'in söylediği gibi bir şey olmaz. Havaalanında rezil oluruz deyince Yaşar Baba kendisine yaşının genç olduğuna bakma, o bir şey söylüyorsa mutlaka yapar demiş. Zannediyorum 1998 senesinde kendisini Bulgaristan'a uçakla getirttim. Ben misafir gelen devlet başkanlarının ağırlandığı odada beklerken havaalanı müdürü ve havaalanı emniyet müdürü Hasan Yeşildağ'ı uçaktan alarak yanıma getirdiler. Tabii gördüğü bu olay karşısında çok şaşırdı. Ancak esas şaşkınlığı biz limuzinle giderken 3-4 tane özel koruma araçlarının bizim dönüşlerimizde dahi yolları kesmesiyle nirvana'ya ulaştı. Kendi ağzıyla bana ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Senin yerinde olsam Türkiye'ye dönmem deyince aynı imkanlarımız Romanya'da da var. Buralarda çok iyiyiz demiştim. Hasan Yeşildağ birkaç gün misafirim olup Türkiye'ye döndükten sonra 3-4 ay boyunca her önüne gelene benim oradaki konumumu anlatıp böyle bir şey hayatımda görmedim diye söylemişti. Bu anılar Türkiye merkezli suç örgütleri için Balkanların ne kadar konforlu bir arka bahçe olduğunu ortaya koyuyor. Ama işler değişmişti. Artık Balkan mafyası için Türkiye arka bahçeydi. Türkiye'yi kokain rotasına onlar mı soktu? Balkan mafya grupları Türkiye'de cirit atarken uyuşturucu güzergahlarında keskin değişimler yaşanıyordu. Garip bir şekilde Türkiye'ye çok büyük kokain sevkiyatları yönelmişti. Çok garipti. Çünkü Türkiye onlarca yıldır eroin rotasındaydı. Ama kokain dünyanın öbür ucundaki çok farklı güzergahlardan Avrupa'ya ulaşırdı. Türkiye'de yılda ortalama 20 ton eroin yakalanırken 2019 yılına kadar yakalanan kokain miktarı 1,5 ton civarındaydı. Üstelik bu miktar yol kontrolü, eğlence mekanı baskınları, üst taraması gibi 3000 olayda ele geçiriliyordu. Biz Türkiye'deki gazeteciler 2020 yılında binlerce kilometre uzaktan Kolombiya'dan gelen bir haberle şaşkına döndük. Kolombiya Savunma Bakanlığı Haziran 2020'de Buenaventura limanında 4,9 ton kokaini Türkiye'ye gönderilmek üzereyken yakaladıklarını duyurdu. Yılda 1,5 ton kokain yakalanan Türkiye'ye tek seferde 4,9 ton kokainin gönderilmesi yeni rotayı gözler önüne seriyordu. Türkiye artık kokain kaçakçılığında çok önemli bir güzergahtı. Latin Amerika için bile büyük bir miktar olan bu sevkiyat elbette ilk ve tek değildi. Uyuşturucu baronları her yakalamada 10 milyonlarca dolar kaybeder. Bu nedenle büyük sevkiyatlarını çok güvendikleri yollara emanet ederler. Yani Türkiye'ye 4,9 ton kokain taşıyan karteller ve baronlar yıllar öncesinde bu yoldan adım adım artan miktarda kokain geçirmiştir. Ve biz Kolombiya'dan gelen haberde bu rotayla yüzleşiyorduk. 4,9 tonluk gizem çözülemedi. Kolombiya'daki kokain basın açıklamasından 3 ay önce Mart 2020'de yakalanmıştı. Pasifik Okyanusu'na açılan Buenaventura Limanı'nın deposundaki iki konteynere dedektör köpek tepki vermişti. Bu konteynerler granül kauçuk çuvallarıyla doluydu ve sipariş Türkiye'deki bir şirketten verilmişti. 1733 çuvalın toplam ağırlığı 52 tondu. Laboratuvarda 3 ay süren inceleme granül kauçukların içine 4,9 ton kokain yedirildiğini ortaya koydu. Bu aynı zamanda kokainin Türkiye'ye geldikten sonra kimyasal işlemden geçirileceğini ve ayrıştırılacağını ortaya koyuyordu. Yani dev sevkiyatı Türkiye'de teslim alacak kaçakçıların kauçuktan kokaini çıkartabilecekleri laboratuvarları olduğu apaçık ortadaydı. Normalde büyük kargo gemilerinde her konteynerin konşimento kaydı olur. Bu kayıtta konteynerdeki malzemenin gönderici şirketi, alıcı şirketi, hangi ülkeye ulaştırılacağı, hangi limanda teslim alınacağı yazar. Konşimento'ya bir türlü ulaşamadık. Gazeteciler olarak uzun süre 4,9 tonluk sorulara yanıt aradık. Ancak ne Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'ndan ne de Kolombiya'dan yanıt geldi. Kolombiya'da bu olayla ilgili gözaltına alınan tek kişi olmamıştı. Zaten kokainin yakalandığını açıklayan Savunma Bakanı da 6 ay sonra koronavirüs nedeniyle ölmüştü. Kolombiya'nın aylar sonra yaptığı açıklamada tek söyledikleri Europol'e bilgi verildi oldu. Peki Türkiye'ye neden bilgi verilmiyordu? Nitekim Türkiye'de bir soruşturma bile açılmamıştı. Kokain yakalamaları tabloyu çok net ortaya koyuyordu. Şubat 2019'da Ekvador'dan Mersin Limanı'na gelen gemideki konteynerde 615 kilo kokain yakalandı. Ağustos 2020'de İzmit Dil Ovası'nda Yılport Limanı'ndaki konteynerde 540 kilo kokain ele geçirildi. Üstelik Brezilya'dan gelen ve risk analiziyle incelenmesine karar verilen bu konteyner daha önce X-ray'den geçirilmiş ve içinde 20 spor çantada yarım ton kokain varken temiz raporu verilmişti. İkinci aramada kokain tespit edilmişti. Bu olayla ilgili soruşturma açıldı mı bilmiyoruz. Ekim 2020'de Mersin Limanı'na Brezilya'dan gelen gemide 220 kilo kokain yakalandı. Mayıs 2021'de Ekvador'daki Bolivar Limanı'ndan yola çıkan gemiye Panama'da operasyon yapıldı. Varış noktası Mersin Limanı olan konteynerde 616 paket kokain yakalandı. Bolivar Limanı'nı da Türk şirketi Yılport işletiyordu. 16-18 Nisan 2021'de Mersin Limanı'na Ekvador'dan gelen buz dolu iki konteynerde 1,7 ton kokain yakalandı. Bu açık ara rekordu. Türkiye'de bir yılda ele geçirilen kokainden fazlaydı. Sadece konteynerleri sipariş eden Öz Şimşekler Gıda Şirketi'nin sahibi, iki oğlu ve üç çalışanı tutuklandı. Onlar da "Biz muz sipariş ettik, bizim haberimiz olmadan içine uyuşturucu yerleştirilmiş" savunması yaptı. Türkiye'de rekor kokain yakalaması ile ilgili iddianame sadece 16 sayfaydı. İddianamede ne para trafiği, ne uyuşturucunun limandan nereye gideceği, ne de bu büyük uyuşturucu kaçakçılığını organize eden çete hakkında bilgi vardı. Uyuşturucu dosyaları sadece görünürdeki birkaç sanık ile karanlığa gömülüyordu. Rekor yakalamada bile bu gerçek değişmemişti. Uyuşturucu davaları baronlara ulaşmıyor. Oysa bu uyuşturucu sevkiyatlarının ihbarı alındığında kontrollü teslimat yoluna gidilebilirdi. Yani kokain sevkiyatı gizli ve sıkı bir takibe alınarak Türkiye'de teslim alacak kişilere ulaşıncaya kadar takip edilebilirdi. Ankara Cumhuriyet Savcılığına kontrollü teslimat onayı yetkisi verilmişti. Ama bu neredeyse hiç uygulanmıyordu. Özetle tonlarca kokain yakalanmasına karşı bu malın sahibi baronların izi sürülmüyordu. Özellikle 4.9 tonluk kokain sorularına Süleyman Soylu uzun süre yanıt vermedi. Sedat Peker 2 Mayıs 2021'de YouTube'da başlattığı ifşa videolarında bu konuyu gündeme getirdi. Ve 4.9 ton kokainin İzmir Limanı'na getirilmek istendiğini savundu. Kokainin eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a geldiğini öne sürdü. Süleyman Soylu, Balkan Grubu. Milyonlarca kez izlenen Sedat Peker'in ifşalarından sonra özel yayınlarda kamera karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nihayet Kolombiya'da yakalanan kokainle ilgili konuştu. Kolombiya makamlarını kendilerine resmi bilgi vermedikleri için eleştirdi. Oysa Türkiye yanlış konteyner numaralarıyla bilgi için başvuru yapmıştı. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT özel yayınında şöyle dedi. "Bunlar bize herhangi bir yazılı belge vermediler. Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımız bizler. Ama VKS'de yani video konferans sistemi bize söyledikleri şu. Bu operasyonu gerçekleştiren Balkan grubu." O günlerde tam olarak anlaşılmayan bu söz Türkiye'de Balkan mafyasının cinayetlerinin, işkence evlerinin, sahte kimliklerinin ortaya dökülmesinden sonra anlam taşıyor. Nihayet Süleyman Soylu yarım ağızla da olsa çok önemli bir bilgi veriyordu. Süleyman Soylu'nun açıkladığı Balkan grubu Türkiye'de öldürülen ya da yakalananlar olabilir mi? Bu istihbarata karşın Balkan grubunun Türkiye'deki faaliyetleri ve elemanları nasıl tespit edilmedi? Bu vahim iddiaya karşın cinayetler işleyecek kadar nasıl rahat hareket edebildiler? Bu istihbarat bilgisinin İçişleri Bakanı tarafından açıklanmasına karşın Bojanić, Vukotić ve diğer Sırp uyuşturucu kaçakçıları nasıl yakalanmadı ve neden Türkiye'yi terk etmediler? Türkiye'yi kokain rotasına onlar mı dönüştürdü? Bu soruların yanıtlarına belki bir gün ulaşacağız. Türkiye'de 4.9 tonluk kokain kaçakçılığı ile ilgili 2,5 yıl sonra göstermelik bir dava açıldı. Kokainin Ambarlı Limanı'na geleceği ve konteynerleri sipariş eden kişinin İstanbul'da bir şirket sahibi MK olduğu iddia edildi. 16 kişi tutuklanmıştı. İlk duruşmada 10, ikinci duruşmada ise 6 kişi tahliye edildi. Balkan mafyasının Türkiye'ye akınını anlattığımız bu bölümün sonunda kısa tespitlerle hafızamızı tazeleyelim. Europol'in, Encrochat ve Sky ECC gibi mafyanın şifreli haberleşme sistemlerine sızması bir dönüm noktası oldu. Mafya göçü başladı. Türkiye'de iktidar adeta suçluları davet eden uygulamalara gitti. Varlık barışı ve ucuz vatandaşlık mafya için çok cazipti. Hem Scagliari hem de Kavaç çetelerinin İstanbul'da gayrimenkuller aldığını bu incelememizde gördük. Türkiye kara para ve kolay para cennetine dönüşmüştü. Ayrıca Balkan mafya gruplarının sahte kimliklerle oturum izni aldıklarını, sahte kimlik ve pasaportlarla Türkiye'de çok rahat hareket ettiklerini görüyoruz. Bu oturum izinlerinde başvuran kişilerin parmak izi alınıyor, kimlik sahipleri hakkında inceleme yapılıyor. Yani sadece yabancı kimlikteki fotoğrafı değiştirerek oturum izni almak mümkün değil. Bu kadar basit değil. Ama bunu defalarca başarmışlar. Bu durum devlet içinde oturum izni sağlayan çete ya da çetelerin olduğunu ortaya koyuyor. Sahte pasaportlarla Türkiye'ye girişlerde de parmak izi kontrolü yapılıyor. Yüz tanıma sistemleri kullanılıyor. Mesela Radoya Zivkoviç birkaç gün arayla iki farklı sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapıyor. Elbette bu durum sahte pasaportların başarısıyla açıklanamaz. Başka organizasyonlar olması gerekiyor. Ama bunlara da kimse bakmıyor. Nitekim bu cinayetleri incelerken dünyada kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçılarının Türkiye'de büyük bir özgüvenle lüks yaşam sürdüklerine tanık olduk. Mesela Boyaniç, Uludağ'da kayak, Antalya'da deniz tatili yapıyor, Sarıyer'de lüks villasını satın alıyor, lüks cipiyle alkol kontrollerinde çevirmeye yakalanıp kurtuluyor. Partilere katılıyor, ünlü lokantalarda arkadaşlarıyla yemek yiyor, 7,5 yıl yakalanmıyor. Tabii ki arkasında onu koruyan gizli eller olmasa böyle bir hayat mümkün değil. Suç örgütlerinin Türkiye'ye akınında ortada bir hukuk devletinin kalmaması büyük bir etken. Mafya liderleri paralarıyla güçlü bağlantılar kurmaları halinde yasalardan, polis soruşturmalarından muaf olacaklarını biliyor. Bir aksilik yaşamaları halinde paralarının tüm kapıları açabileceğini defalarca test ettiler. Türkiye'de yeraltı örgütleri de siyaset ve bürokrasideki bağlantıları sayesinde onlara eşsiz koruma vaat ediyor. Kara para böylece devletin damarlarında geziyor. Jovan Vukotić cinayetinde yeraltı dünyasının da küreselleştiği gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyoruz. Latin Amerika'daki kokainden gelen para İstanbul'un varoşundaki suç örgütlerine ulaştı ve Avrupa'nın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından birine yönelik suikasta tetiği Beyoğlu'nun arka sokaklarında yetişmiş tetikçiler çekti. İzmir'deki Binali Camgöz ve İstanbul'daki Barış Boyun çetesi Kavaç çetesi ile işbirliğine gidebilmişti. AKP iktidarı döneminde mafyanın adeta bir devlet organına dönüştüğüne tanıklık ettik. İstanbul'un yoksul mahallelerinde uzun yıllar ayakta kalma mücadelesi vardı. Gençler fabrikalarda, hizmet sektöründe, tekstil atölyelerinde çalışarak ailelerinin metropolde tutunmasını sağlıyordu. İstanbul, varoşları da merkeze yaklaştıracak bir şekilde hızla büyüdü. Rant, yakın varoşlarda bir sermaye birikimi yarattı. Ama geniş kesimler bundan payını alamadı. Çarpık kentleşmenin göbeğinde eğitim olanakları sınırlı, sokaklar tehlikeli, ekmek arslanın ağzındaydı. Geleceği olmayan, iş bulamayan, otogaleri sahibi ya da müteahhit komşusunun zenginliğine imrenen kuşakların tepkisi politik bir yola evrilmedi. Varoş denilerek dışlanan gençler İstanbul içinde kendi küçük dünyalarını oluşturdu. Buradan çıkmanın olanakları hep çok sınırlıydı. Demokratik güçlerin, siyasi hareketlerin etkili olduğu mahalleler ise devletin sert kuşatması altında ezildi. Politik gençlerin yerini tepkili ama örgütsüz lümpen kesimler aldı. AKP'nin rant düzeninde ihtiyaç duyulan bir yapılanmaydı mafya. Özellikle 2000'lerin ortası ve sonrasında kara paranın devletin damarlarında gezdiği sistemde gayrimeşru aktörlere sıklıkla başvuruldu. Mallara çökülen kamu kaynakları yağmalanan bu sistemde kravatlı çetelerin yeraltı ayağının güçlü olması gerekiyordu. Siyasal İslam'ın genlerinde bu yapılarla sıkı ilişkiler vardı. Yargı siyasal iktidarın devletleşme sürecinin maymuncu haline getirilmişken mafyayı tarihte görülmemiş meşruiyet bahşedildi. Suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP ve Cumhur İttifakı'nı desteklediği dönemde mitingler yapıyordu. Gittiği kentlerde devlet protokolü tarafından karşılanıyordu. İktidar ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli, mafya babası Alaaddin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret ediyor, onun hapisten çıkması için özel af çıkartılıyordu. Mafya babaları muhalefet liderlerini tehdit eden ve sokaktaki muhalefete korku salan aktörler olarak kullanıldı. Bunun örneklerini Sırbistan'daki mafya yapılanmalarını anlatırken de görmüştük. Siyasal İslam kendi sermayedarlarını palazlandırırken gayrimeşru güçlere sıklıkla başvurdu ve onların meşruiyet alanlarını geniş tutmaya özen gösterdi. 2020'lere gelindiğinde arka sokakların mafya grupları uzun namlulu silahlarla sokakta gezerek TikTok videoları çekiyordu. YouTube'a tetikçi grupların liderlerinin kahramanlık videoları yükleniyordu. Büyük çoğunluğu iktidara destek ve devlete bağlılık şovu yapan suç örgütleriydi. Arka sokakların geleceksiz gençleri bu meşruiyet ikliminde tek çıkış olarak bu suç örgütlerini görüyordu. Ve mafya insan kaynağı konusunda hiç sıkıntı yaşamadı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 106.